Ayrım 12.
Bu olayların cereyan şekli ve takip ettiği sıra yalnız İttihat ve Terakki'nin tasfiyesini hikaye etmesi bakımından değil, daha birçok yönlerden önemlidir. Mütarekeden sonra 6 aylık dönemde iç siyaset mücadelesinin seyri, Kuvayi Milli Aleyhtarı zihniyetin İstanbul'a nasıl hakim olduğunu göstermektedir. Düşmanla işbirliğine kadar varan teslimiyetin uysallığın psikolojisi bu devrede hazırlanmıştır. Yukarıda belirtildiği gibi İttihatçı hükümetlerin bir devamı sayılan İzzet Paşa kabinesi tasfiye edilmişti. Padişah ve onun elçisi Ahmet Rıza Bey, asabi mizaçlı bir insan olan İzzet Paşa'yı kızdırmak ve istifaya sevk etmekte büyük bir ustalık göstermişlerdir. İzzet Paşa hükümetinin padişaha verdiği istifa yazısı aynı kızgınlıkla oldukça sert yazılmıştı. Bu tür muamelelere alışık olmayan padişahın Mustafi hükümete tebliğ edilmek üzere başkatibine not ettirdiği şu cevap komedyanın nasıl oynandığını göstermektedir. Mustafi kabinenin istifa yazısını üzüntüyle aldım. Kabine üyesi hakkında tek tek emniyet ve itimadım vardır. Ben kanun esasının verdiği hakkı kullanmayıp maksadım iyimserlikle bir hatırlatma ve nasihatten ibaretti. Bu hatırlatmalarım kanun esası hükümlerine aykırı bir hareket gibi kabul olunmasını üzülürüm. Buna dayanarak kabinenin istifasını kabule mecbur oldum. Bütün haklı istinadlar red ve iade olunduğu gibi bu istinadları da aynen iade ederim. Dipnot: Ali Fuat Türk geldi, görüp işittiklerim. Tevfik Paşa kabinesi kurulunca İttihat ve Terakki aleyhtarının faaliyeti birden artmıştır. Bilhassa basın memleketli İttihatçılardan taş üzerinde taş, omuz üzerinde baş bırakmamak gibi tahripçi neşriyatta bulunuyordu. Sıra Mebusan Meclisi'nin fesine gelmişti. Sadrazam Tevfik Paşa meclisin havasından rahatsız oluyordu. Hükümet genç soru önergeleriyle sıkıştırılıyordu. Hükümete her nasılsa güven oyu veren mecliste İttihatçılar yine de kuvvetli bir durumdaydılar. İhtiyar sadrazam padişah üzerindeki nüfusunu kullanarak onu da meclisin fesine razı etti. Bir genç soru vesilesiyle mecliste hükümete güvensizlik oyu verileceğinden endişe ediliyordu. Fesih iradesini hazırlamak için başkatip huzura çıkarıldığında sadrazam da oradaydı. Padişah başkatip Ali Fuat Bey'e şöyle demişti. Bunlar veli nimetlerine karşı yani iddiatçı başkanlara karşı bir vefa eseri göstermek istiyorlar. Bundan dolayı onlar tarafından düşürülme kararını beklemeyerek dağılma yoluna gidilmesi daha uygun olur. Bu suretle dayılık bizde kalsın. Zaten Sadrazam Paşa ile aramızda muvafakat hasıl oldu. Meclis 21 Aralık'ta kısa bir padişah iradesiyle feshedilmişti. Ertesi gün padişah başkatibine feshi zaruri kılan sebeplere dair şöyle bir açıklamada bulunmuştur. Ecnebilerin zihniyeti bizimkine uymuyor. Bir kere kafalarına koydukları şeyi bir daha çıkarmıyorlar. Ve o katiller heyetinin seçtirdiği meclis-i mebusanı nasıl tutuyorsunuz, siz neye dayanıyorsunuz diyorlar. Artık iddiaçıların hiçbir dayanağı kalmamıştır. Harp suçlusu, tehcir suçlusu, iyaşe suistimali suçlusu iddiaçıların yakalanıp hesap sorulması zamanı gelmiştir. İttihat ve Terakki iktidarı zamanında şu veya bu sebeple özellikle Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesi ve hükümet darbesi teşebbüsü vesileleriyle, hapse mahkum olan, sürgüne gönderilen, memleket dışına kaçan siyaset adamlarının hepsi şimdi faaliyettedirler. İntikam hissi iliklerine kadar işlemiş olan bu zümre kolay tatmin olacağı benzemiyordu. Kaldı ki bunların fikir arkadaşları eksik değildi. Başta İngilizler olmak üzere bütün galip devletler, Ermeni ve Rum siyasetçiler, kendilerini mağdur sayan Türk siyasetçiler ve askerler, hükümet ve padişah aynı arzu ile yanıyorlardı. Mabeyin başkatibi Ali Fuat Bey diyor ki, yine Aralık esnasında bir günde dilekleri takdim etmek üzere huzura girdiğimde zat-ı şahane ile aramızda mühim bir konuşma cereyan etti. Hünkâr istiklalimizi muhafaza edebilmek için malum olayların failleri hakkında süratle muamele yapılması yabancı devletler tarafından istenmekte olduğundan ve mevcut kanunlar icabınca adli mahkemelerde davaya bakmak uzun zamana bağlı olup hakkımızda Avrupa'ca verilecek karardan evvel lazım gelen teşebbüsleri yapmak ve tamamlamak icap edeceğinden bahis de bu fevkalade durumlara karşı fevkalade bir divan-ı harp teşkili zorunlu bulunduğunu ifade etti. Mesele istiklalimizi temin olup bu da insan vücudunu kurtarmak için uzuv kesmek kabiliğinden olacağı ve yabancıların zihniyeti bizim zihniyetimize uymayıp bunlar bizi caniler hakkında henüz bir şey yapmamakla itham etmekte bulundukları ve Allah korusun istiklalimiz zayi olursa hakkımız dahi zayi olacağı düşüncelerini söyledi. İşte iddiatçılardan hesap sorma davasının gerekçesi bundan ibarettir. 8 Ocak 1919'da tehcir suçları için Divan-ı Harpler kuruldu. 30 Ocak'ta iddiatçıların tevkifine başlandı. Hüseyin Cahit, İsmail Can Polat, Kara Kemal, Doktor Tevfik Rüştü, Ziya Gökalp başta olmak üzere bugün 27 iddiatçı tevkif edilmişti. 2 Şubat hükümet aşağıdaki tebliği neşretti. Evvelce dağıtıldığı kendi taraftarları tarafından ilan edilen İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ondan sonra meydana çıkacak duruma göre gereği yerine getirilmek üzere şimdiden dağılmış bulunan cemiyetin gerek merkezde gerek vilayetlerde bulunan menkul ve gayrimenkul bütün emlak ve paralar ve tahvillerine el konulmasına bakanlar kurulunca karar verilerek icabına bakılmış olduğu beyan olunur. Mart başında Tevfik Paşa istifa edip damat Ferit Paşa sadrazam olunca İttihatçılar aleyhindeki kampanya hızlanmıştır. 10 Mart'ta eski sadrazam Prens Said Halim Paşa, Şeyhülislam Musa Kazım Efendi ile Halil Menteş, Rıfat, Fethi Okyar, Şükrü, İbrahim ve Ahmet Nesimi Beyler gibi eski nazırlar, meclis ve ayan reisleri de dahil olmak üzere 60 İttihatçı tevkif edilmiş ve tevkiflerin arkası kesilmemiştir. Bu tarihlerde İstanbul basınını en çok uğraştıran mesele suçlu iddiatçıların divan harplerdeki muhakemeleridir. İddiatçıların muhakemesi uzun müddet devam etmiş, aralarında kolayını bularak yakasını kurtaranlar olmuştur. Çoğu da Malta'ya götürülmüşlerdir. Ermeni tehcirinden dolayı suçlu görülenler mevkuflar içinde en tehlikeli durumda olanlardı. Bunlardan eski Diyarbakır valisi Doktor Reşit Bey intihar etmiş, eski Boğazlıyan kaymakamı Kemal Bey idam olunmuştur. Halk Kadıköy'de Kemal Bey için büyük bir cenaze merasimi yapmıştır. Siyasi bir protesto havası içinde cereyan eden bu cenaze merasimi Türk milliyetçilerinin damat Ferit Paşa'ya karşı ilk reaksiyonudur. Hürriyet ve İtilaf Partisi. İttihat ve Terakki düşmanlığının bayraktarlığını yapan Hürriyet ve İtilaf Partisi, mütarekeden sonraki dönemde Kuvayi Milliye'ye de cephe alan başlıca teşekküldür. Milli cereyan ile tezat halinde bulunan zihniyetin temsilciliğini Hürriyet ve İtilaf Partisi yapmış ve mütareke devrinin en geniş teşkilatlı siyasi teşekkülü olarak adeta iktidar partisi rolünü oynamıştır. Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin memleketin siyasi hayatında daima menfi kutup şeklinde görünmesi elbette bir sebepten ileri geliyordu. Bunu evvela partinin siyasi bir temele dayanmamasında aramak lazımdır. Kuruluşunda Kasım 1911 tek amacı İttihat ve Terakki iktidarını yıkmaktı. Onun için ne kadar muhalif varsa tereddütsüz kadrosunu almıştır. Meclis içinde bağımsızlar ve bütün partiler ile Rum, Bulgar, Ermeni ve Arnavut grupları Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin bayrağı altında toplanmışlardı. Meclis dışında İttihat ve Terakki'den çeşitli sebeplerle ayrılanlar, bütün gayri memnunlar, emekli askerler, kadro harici kalan ve işlerinden uzaklaştırılanlar ve en önemlisi şeriatın elden gittiğini iddia eden hoca sınıfı hep Hürriyet ve İtilaf Partisi'ne katılmışlardı. Hürriyet ve İtilaf Partisi bu karma karışık bünyesine rağmen belli bir hüviyete bürünebilmiştir. Her şeyden önce milliyetçiliğe karşı Osmanlılık prensibine bağlı ve garplılaşmaya muhalif idi. Hürriyet ve İtilaf Fırkası ikinci defa kurulduğundan Ocak 1919 kadrosuyla ve zihniyetiyle aynı hüviyetteydi. Bir farkla ki ilkinde İttihat ve Terakki'yi yıkmak için birleşenler bu sefer iddiatçılardan intikam almak ve eski kayıplarını telafi etmek için bir araya geliyorlardı. Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin üst kademedeki faal elemanları son Osmanlı tarihinin en önemli kişilerindendiler. Bazıları başka siyasi teşekküllerde de aynı zamanda görev almışlardı. Aralarında padişahın üzerinde büyük nüfusu olanlar vardı. Partinin ilk kuruluşunda kurucular arasında bulunan damat Ferit Paşa'nın mütarekenin uzunca bir devresinde sadrazamlık yapması Hürriyet ve İtilaf Partisi'ne ayrıca bir kuvvet veriyordu. Gerçi Ferit Paşa zaman zaman partiye karşı vefasızlık göstermiş, kabinesini parti mensuplarından ayıklamıştı. Fakat yine de Ferit Paşa hükümetlerinin ekserisinin teşekkül tarzı Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin iktidara geldiği zamanını uyandırıyordu. Kaldı ki devlet teşkilatının mühim kilit noktalarına hep Hürriyet ve İtilafçı kimseler yerleştirilmiş bulunuyordu. Partinin başkanı Miralay Sadık Bey ve bir ara ikinci başkanlığa seçilen Gümülcineli İsmail Bey siyasi geçmişleri karışık muhteris kimselerdi. Mahmut Şevket Paşa suikastı üzerine Türkiye'den kaçan bu adamların dışarıda geçirdikleri hayat da bir karanlık perdeyle örtülüdür. Vaktiyle İttihat ve Terakki'ye mensup iken fırkadan ihraç edilmişlerdi. Sadık Bey, İttihat ve Terakki'nin Manastır Şubesi Başkanı iken, Şemsi Paşa'nın vurdurulmasında yaptığı hizmete rağmen o camia içinde tutunamamıştı. Gümülcineli İsmail Bey ise damat Ferit Paşa'yı bile memnun edemeyecek kadar dengesiz bir politikacıydı. Ferit Paşa kendisini bir ara Bursa Valiliğine tayin etmiş fakat sonra azletmek zorunda kalmıştı. Hürriyet ve İtilaf'ın ünlü üyelerinden biri de Nakşibendi tarikatından Konyalı Şeyh Zeynel Abidin'dir. Kuvayi Milliye'ye karşı Bozkır ve Konya hareketlerinin tahrikçisi olarak bilinen Şeyh Zeynel Abidin, siyasi hayat ilk şöhretini 1912 mebus seçiminde İttihat ve Terakki'nin bütün zoruna rağmen Konya'dan mebus seçilmesiyle kazanmıştır. Bu seçimde meclisi ancak 6 muhalif mebus girebilmişti. Mahmut Şevket Paşa suikastinde İstanbul'da bulunmadığı için hayatını kurtarabilmiş fakat gemliğe sürülmüştü. Mütarekeden sonra İstanbul'a gelip Hürriyet ve İtilaf Partisi içinde yerini almış, padişaha da tesir etmesini bilerek ayan azalığına seçilmiştir. Şeyh Zeynel Abidin'in Vahdettin üzerindeki nüfusunun derecesini belirtmek için Mevlanzade Rıfat onun için Osmanlı Devleti'nin Rasputini'ydi der. Hoca Mustafa Sabri Efendi de Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin ihmal edilemeyecek bir ileri gelenidir. Bilecik'ten, sürgünden geldikten sonra hemen birinci plana geçmiştir. Meşrutiyet devrinin Mebusan Meclisi'nde uzun nutuklarıyla ve hazır cevaplılığı ile tanınan bu din adamı, dini sıfatını geçim ve şöhret için ustaca kullanmasını biliyordu. Nitekim İstanbul'a gelince sürgün tazminatı diye devletten mühim bir para koparmış ve damat Ferit Paşa hükümetlerinden birinde Şeyhülislam olmuştur. Ferit Paşa'nın barış için Paris'e gittiği bir devrede sadrazam vekilliği yapması bakımından üzerinde durulmaya değer bir şahsiyettir. Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin makbul elemanlarından diğer ikisinden de söz etmek gerekiyor. Seyit Abdülkadir ve Sait Molla. Padişahın bir ara Devlet Şurası reisliğine getirdiği Seyit Abdülkadir, Kürdistan Tiyari Cemiyeti'nin de başkanıydı. Sait Molla ise İngiliz Muhipler Cemiyeti'nde adliye müsteşarlığında milli menfaatlere aykırı faaliyetleriyle gerçek kimliğini belli etmiştir. Doktor Rıza Tevfik, Ali Kemal ve Refik Halit, Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin fikir mücahitleriydiler. Bunların şöhretleri üzerinde ayrıca durmayacağız. İttihat ve Terakki'nin olduğu gibi Hürriyet ve İtilaf'ın da Türkiye'nin hemen her yerinde evvelce şubeleri vardı. Mütarekeden sonra parti tekrar kurulunca Anadolu'da eski teşkilatını tamamen ihya edememiştir. İttihat ve Terakki mensuplarıyla yer yer teşekkül etmeye başlayan müdafaa hukuk cemiyetleri buna pek imkan vermemişlerdir. Fakat şube açamadığı yerlerde de eski taraftarları alttan alta faaliyete geçmişler ve Kuvayi Milliye Teşkilatı Hürriyet ve İtilafçıları daima karşısında görmüştür. Hürriyet ve İtilaf Partisi 22 Ocak 1919'da yayınladığı ilk bildirisinde siyasi hayata yeniden doğduğunu ve görüşlerini kamuoyuna şöyle ilan etmiştir. Dipnot: Tarık Zeytuna'ya Türkiye'de Siyasi Partiler sayfa 448. A. Mağlubiyet milletin değil İttihat ve Terakki cemiyetine mensup küçük bir hizip ile avanesinin hiçbir şikayet ve itiraza kulak asmayan ve yabancı bir devletin askeri kuvvetine dayanarak hükmeten müstebit ve muhteris bir zihniyetin eseridir. B. Mütarekenin imzalanışından beri kuvvetli bir hükümet kurulmamıştır. C. Program ve görüşlerindeki isabet hadiselerle de doğrulanmış olan parti memleketi selamete götürecek ve herhangi bir hükümeti destekleyecek kadar kuvvetlenmiştir. Hürriyet ve İtilaf Partisi'ni basının da önemli bir kısmı destekliyordu. Mesuliyet, Peyam, Sabah, Alemdar gibi gazeteler partinin fikirlerini yaymakta, müdafaa etmekteydiler. Bu gazetelerin en ünlü kalemşörleri Ali Kemal, Refi Cevat Ulunay ve Refik Halit Karay'dır. Milliyetçi gazeteler partinin aleyhinde bulunuyorlardı. Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin etrafında bir takım küçük siyasi kuruluşlar bir grup teşkil etmişlerdir. Bu kuruluşlar özel çıkarları, yöneticilerinin kişisel tutkuları çatışmadığı işlerde, özellikle İttihatçılığa ve Kuvayi Milliye'ye karşı davranışlarda, Hürriyet ve İtilaf Partisi ile beraber bir cephe vücuda getiriyorlardı. Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası, Kürdistan Tiyari Cemiyeti, İngiliz Muhipleri Cemiyeti, İlahi Vatan Cemiyeti, Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti, Nigehban Cemiyeti Akseriyesi, Mağduruni Siyasi Teavün Cemiyeti ve Tarık-ı Salah Cemiyeti gibi kuruluşlar Hürriyet ve İtilaf Partisi etrafında gruplaşabilen parti ve derneklerdir. Dipnot: Bunlardan bazıları mütarekeden sonraki ilk 6 ay içinde, bir kısmı da daha sonraları kurulmuşlardı. Kuruluş tarihleri, kurucuları, programları ve faaliyetleri hakkında Tarık Zeytunaya'nın Türkiye'de Siyasi Partiler adlı kitabında geniş bilgi vardır. Milli Kongre. İstanbul'da faaliyette bulunan ve yeniden faaliyete geçen yüzlerce kuruluş arasında milliyetçi olanlar siyasi ve gayri siyasi bir cephe kurmuşlardır. Bu dönemin iç politika gelişmesinde en karakteristik taraflardan biri de budur. Anadolu ve İstanbul nasıl bölünecekse İstanbul'daki kuruluşun da aydınlar da öylece ikiye bölünmüşlerdi. Milli cepheyi teşkil eden siyasi grup kendisine Milli Kongre adını vermiştir. Milli Kongre'nin kuruluşunda Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti ve onun başkanı Göz Doktoru Esat Paşa amil olmuştur. 29 Kasım 1918'de kurulan Milli Kongre'ye katılan teşekküller şunlardır. 1. Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti. 2. Edebiyat Fakültesi. 3. Üsküdar Türk Ocağı. 4. Teceddüt Fırkası. Dipnot, kendi kendini fesheden İttihat ve Terakki'nin yerine İttihatçılar tarafından kurulmuş fırkadır. 5. Türk Ocağı. 6. Himayeyi Etfa Cemiyeti. 7. Hürriyet Perveran Avam Fırkası. Dipnot, Fethi Okyar Bey'in fırkası. 8. Radikal Avam Fırkası. Dipnot, tesirsiz ve devamsız bir teşekküldür, kurucuları da mütecanis değildi. 9. Tıp Fakültesi. 10. Muallim Mektepleri Mezunları Cemiyeti. 11. Donanma Cemiyeti. 12. Galatasaraylılar Yurdu. 13. Fünun Fakültesi. 14. Kabataş Diyabin Cemiyeti. 15. Kadınları Çalıştırma Cemiyeti. 16. Müdafaa-yı Milliyet Cemiyeti. 17. Matbuat Cemiyeti. 18. Muallimler Cemiyeti. 19. Mihamiler Cemiyeti Baro. 20. Milli Türk Cemiyeti. 21. Ressamlar Cemiyeti. 22. Çiftçiler Derneği. 23. Vilayet-i Şarkiye Cemiyeti. Dipnot, Vilayet-i Şarkiye Müdafası Hukuk Cemiyeti'dir. Beyannamede ismi kısaltılarak yazılmıştır.
Ayrım sonu.